Ayrım 8, sayfa 186. Öğretmenlerin plan hazırlarken ya da bir dersi planlarken dikkate almaları gereken ilk hususlardan biri, dikkat çekme basamağında ne yapılacağıdır. Aşağıda dikkat çekme yollarına ilişkin bazı önerilere yer verilmiştir. 1. Sınıfta sürekli olarak göz taraması yapılmalıdır. Derse başlarken öğrenciler standart bir ipucuna şartlanmalıdır. Evet, başlamak için hazırız gibi. 2. Ders başlamadan önce dikkati dağıtan ses ve görüntüler ortadan kaldırılmalıdır. Herkes susmadan derse başlamamalıdır. Başlangıçta vakit alır ama sonradan daha yararlı olur. 3. Sorular öğrencilere listeden rastlantısal olarak sorulmalıdır. 4. Öğrenciye bir soru sorduktan sonra 5-10 saniye beklemelidir. Bazen öğrencilerin sordukları sorular öğrencilere sorulabilir. Öğrencilerde beklenti oluşturmalıdır. İçinizden biri bu sorunun cevabını biliyor gibi. 5. Sessizliğin nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Göz kontağı ile birlikte kullanılabilecek sessizlik öğrencinin dikkatini yoğunlaştırır. 6. Bakalım kim? Şimdi Ali'yi dinleyin lütfen. Bu çok temel bir konu. Bu ifadeyi tekrarlıyorum çünkü çok önemli. Bu anlatacaklarım notlarınız arasında bulunsun. İşte şimdi can alıcı noktaya geldik. Şimdi anlatacaklarım konusunu öğrenmeniz açısından çok önemli. İçinizde var mı türünden cümleler kurmak yararlı olabilir. 7. Öğretmen ses tonunu yüksek, yumuşak ve fısıltı biçiminde farklılaştırmalıdır. 8. Göz kontağı mümkün olduğu kadar sık sağlanmalıdır. Öğrencilerle konuşurken ve talimatları verirken muhakkak öğretmenin yüzü öğrencilere dönük olmalıdır. Öğrenci konuşurken başka tarafa bakmak, dinliyormuş gibi yapmak, ilgisiz davranmak yoluna gidilmemelidir. 9. Bir sonraki etkinlik ya da dersle ilgili heyecanlandırıcı bilgi vermek dikkati sürdürmek açısından yararlı olabilir. 10. Bazen saçma ve dramatik gösteriler yapmak öğrenci dikkatini yoğunlaştırır. 11. Öğrencilere kapalı bir kutu gösterip kutunun içinde ile ilgili tahminde bulunmalarını, derse ilgisini kurmalarını ya da bu konuda bir kompozisyon yazmaları istemek dikkat toplamada yararlı olabilir. 12. Öğrencinin %85'i görsel ve dokunmaya dayalı bir öğrenme stiline sahiptir. Ancak %15'i işitsel uyarıcılarla dayalı öğrenme eğilimindedir. Talimatlar verilirken ve ders sunulurken çok duyuya dayalı bir yöntem izlenmelidir. 13. Anlatılan konuyla ilgili anahtar kelimeleri tahtaya yazmalı veya resimlerle ifade etmelidir. 14. Tahtaya ya da defterlere yazarken çok renkli tahta kalemleri, çok renkli tükenmez kalemler kullanılmalıdır. Basamaklı işlemlerin her bir basamağı farklı renkte yazılmalıdır. 15. Öğretmen sınıfın içinde hareketli olmalı ve özellikle dikkati çabuk dağılan öğrencilere fiziksel yakınlığı ve teması ihmal etmemelidir. 16. Dikkati çabuk dağılan öğrencileri öğretmen masasında yakın bir yerde oturtmak yararlı olabilir. Bu tür çocukların dikkati iyi olanları arasında oturtulması gerekir. 17. Öğretmen kendi kendine bir şeyle meşgulken öğrencilerin yapacağı faaliyet olmalıdır. Yani öğrenciler boşluk yaşamamalıdır. 18. Önce soruyu sormalı, daha sonra bir öğrencinin ismini çağrılmalıdır. Aksi takdirde ismi önceden söylenen öğrenciler dışında kalanlar nasıl olsa kendilerinin kurtulduğunu düşünecekler ve soruyu dinlemeyeceklerdir. 19. Dersin başına herkesin dikkatini çekecek bir etkinlik yerleştirilmelidir. Örneğin yoğunluk konusunun işleneceği bir derse öğretmen iki bardak su ve iki buz küpü getirebilir. Küpleri bardağın içine atar ve öğrenciler birinci bardaktaki buzun yüzdüğünü, ikinci bardaktaki buzun battığını görürler. Hemen bu tartışmaya açılır ve ikinci bardaktaki sıvının alkol olduğu açıklanır. 20. Öğretmen periyodik olarak kime söz vermedim demeyi alışkanlık haline getirmelidir. Algı. Alıcı hücreler dış çevredeki fiziksel enerjileri sinirsel enerjiye dönüştürür ve bu sinirler enerji beyinde işlendiğinden ortaya bir algısal ürün çıkar. Yapılan işleme algılama, ortaya çıkan ürüne algı denir. Duyu organları yoluyla alınan uyaranların organizmanın gereksinim, beklenti ve dikkat süreçlerinin kılavuzluğunda yorumlanma ve anlamlandırılır. Birey 5 duyu organı vasıtasıyla aldığı uyarıcıları nesnel gerçeklik ve öznel yaşantıra çerçevesinde anlamlı uyaranlar haline dönüştürmektedir. Kısa süreli hafızadaki bilgi nesnel gerçek olmaktan çok algılanan gerçektir. Örneğin hoş kavramı algılanan nesnenin hoşluğundan ziyade o bireyin hoş kavramından ne algıladığı ile ilgilidir. Çünkü bireylerin zihni deneyimler, güdümlenme ve hazır bulunuşluk düzeyi gibi birçok etkenden etkilenmektedir ve aynı uyaran farklı bireyler tarafından farklı algılanabilmektedir. Burada karşımızda algısal seçici kavramı çıkmaktadır. Algısal seçici, duyu organlarımızın yakaladığı uyaranların ancak bir kısmı seçilir ve algılanır. Hangi uyaranların organizma tarafından seçileceğini belirleyen bazı etkenler vardır. Bu etkenler iki grupta toplanabilir. 1. Algılan, uyaran ilgili etkenler. Uyarıcının değişkenliği, tekrarlanması, büyüklüğü, şiddeti, parlaklığı, zıttı vesaire. Televizyon reklamları uyaranlarla ilgili etkenler için iyi bir örnektir. Çoğunlukla reklamlarda hızlı, hareketli, zıtlıklara dayalı, parlak ve tempolu bir içerik vardır. Küçük çocukların aynı reklamları bıkmadan defalarca izlemesi uyaranla ilgili etkenlerin önemini işaret etmektedir. 2. Algılayan bireyle ilgili etkenler, beklentiler, ilgiler, inançlar. Örneğin, başarı gereksinimiyle güdülenen bir öğrenci, amacına ulaşmasını sağlayacak uyaranlara yönelecek ve daha istekli olacaktır. Dikkatini dağıtacak ve çalışmasını engelleyecek uyaranları görmeme eğilimi güçlenecektir. Algısal değişmezlik. Hareketli bir cisim bize doğru yaklaştığında değişiyor gibi görünmez. Oysa gözün A tabakasına düşen imge gittikçe büyümektedir. Sınıf kapısının A tabakadaki imgesi dikdörtgen biçimindedir. Yandan bakıldığında ise kapı yamuk biçimini alır. Ancak her iki durumda da kapı dikdörtgen olarak algılanır. Bu durum nesnelerin fiziksel görünümlerindeki farklılıklara rağmen algı düzeyinde değişmediğini göstermektedir. Özet olarak nesnelerin değişik koşullarda aynı biçimde görünmesi algısal değişmezlik denir. Biçim değişmezliği, büyüklük değişmezliği, renk ve parlaklık değişmezliği gibi değişmezlikler vardır. Öğretmenlerin çocukların algısal özelliklerine dikkat etmeleri ve algısal seçicilik ve benzeri özellikleri dikkate alarak sunuşlarını yapmaları önemli üzerine durulması gereken bir konudur. Çeşitli algı yanılsamaları. A. Müller-Leyer yanılsaması. Her iki çizgi de aynı uzunlukta olduğu halde yukarıda çizgi aşağıdakinden daha uzun görünüyor. B. Poggendorf yanılsaması. Köşegen çizgi sanki sürekli değil, bir noktada kırık gibi görünüyor. Gerçekte çizgi düzdür ve yatay duruma yaklaştıkça yanılsama ortadan kaybolur. C. Wundt yanılsaması. Yatay çizgiler birbirine paralel olduğu halde sanki ortada bel varmış gibi gözükürler. D. Zorner yanılsaması. Köşegen hatlar birbirine paralel olduğu halde ufak kesik çizgiler bunlar birbirine yaklaşıyor ya da uzaklaşıyormuş gibi gösterir. E. Ortadaki yuvarlak her iki şekilde de aynı büyüklükte olduğu halde küçük daire arasında yer alan soldaki yuvarlak sağdaki şekildeki orta yuvarlığa göre daha büyük görünür. Hafızanın evreleri. Hafıza ile ilgili iki temel ayrım yapılmaktadır. Bunlardan biri hafızanın evreleri olan kodlama, depolama ve geri getirmeyi kapsar. İkincisi ise hafızanın türleri olan kısa ve uzun süreli hafızayı içerir. Kodlama, depolama ve geri getirme evreleri kısa ve uzun süreli hafızanın her ikisi içinde söz konusudur. Önce bu üç evre tanımlanacak, daha sonra konuyla ilgili bir örnek verilecektir. Kodlama. Öğrenilen bilgileri hafızaya kaydederken kullanılan süreci kodlama denir. Depolama, öğrenilen bilgilerin hafızada saklanması. Geri getirme ise hafızada depolanmış olan bilgiye ulaşıp onu hatırlamak. Örneğin bir öğretmen sınıfa yeni gelen bir öğrencinin ismini sorar ve hafızasına kaydeder. Öğrenci ismini söylediğinde oluşan ses dalgaları öğretmenin hafızasına beynin algılayabileceği biçime dönüştürülerek kodlanır. Bir sonraki derste öğretmen yeni gelen öğrenci ismini söyleyerek ona bir soru yöneltir. Öğretmen aradan geçen süre boyunca öğrencinin ismi zihninde depolanmıştır. Öğrenci soru yöneltirken ismini hatırlamış, yani hafızadan geri getirmiştir. Görüldüğü gibi bu olayda hafızanın üç evresi sırayla gerçekleşmiştir. Eğer öğretmen yeni gelen öğrencinin ismini ikinci ders hatırlayamazsa bu üç evreden birinde başarısızlık var demektir. Kısa süreli hafıza. Tekrar edilmediği takdirde bir dakika içinde bilginin kaybolacağı kısa süreli bilgi depolama yerine kısa süreli hafıza denir. Duyusal kayıttan alınan bilgiler bir sonraki depoya, yani kısa süreli hafızaya aktarılır. Hem kısa süreli hafızada hem de duyusal kayıtta bilgiler çok kısa süre tutulur. Duyusal kayıtta bilgi hiç durmazken kısa süreli hafızada tekrar yoluyla bir süre durabilir. Duyusal kayıttaki bilgiler tam bir gerçeklik taşır. Örneğin bir çiçeğin retinadaki aksi gibi Kısa süreli hafızada ise kodlama söz konusu olduğundan algılanan gerçek vardır. Son olarak kısa süreli hafızada bilgiler bilinçlidir, duyusal kayıtta ise bilinçsizdir. Kısa süreli hafızanın bir başka adı çalışan hafızadır. Kısa süreli hafızanın belli başlı görevleri şunlardır. 1. Sınırlı miktarda bilgiyi kısa süre geçici olarak depolamak. Kısa süreli hafıza yetişkinlerde 5-9 birimi yaklaşık 20 saniye tutar. 3 yaşındaki çocuklar 3 birimi, 7 yaşındaki çocuklar 5 birimi, ergenlik çağından itibaren 5-9 birimi kısa süreli hafızada tutarlar. 2. Duyusal kayda gelen yeni bilgilerle uzun süreli hafızada depolanmış olan eski bilgileri karşılaştırmak ve eşleştirmek. 3. Duyusal kayda gelen bilgilerin davranışa dönüşmesini ya da uzun süreli hafızaya kodlanmasını sağlamak. 4. Duyusal kayıttan yeni alınan bilgilerin sesli ya da sessiz tekrarlarla kısa süreli hafızada kalmasını sağlamak. Örneğin bir sınava başlamadan hemen önce bir öğrencinin elinde notlara son kez bakıp okuduklarını kendi kendine tekrar etmesi, birkaç saniye içinde soru sorulana kadar aklında kalmasını sağlamaya çalışması buna örnek gösterilebilir. 5. Uzun süreli hafızadaki bilgilerden yararlanıp problem çözme gibi zihinsel işlemleri gerçekleştirmek. Hafıza izi bırakmayan materyali algılandıktan sonra birkaç saniye gibi çok kısa müddetler için zihninde tutmayı sağlayan ve o materyale ait karar verildikten sonra materyalin tamamen zihninden kaybolmasıyla sonuçlanan hatırlama sürecine kısa süreli hafıza denilmektedir. Kısa süreli hafıza duyu kayıtlarından ve uzun süreli hafızadan bilgiler alarak vergi akışını düzenler. Az da olsa bilgi depolama kapasitesi vardır. Belirli bir alanda lazım olup ondan sonra unutulmasına bir sakınca bulunmayan telefon numarası, isim vesaire gibi materyaller kısa süreli hafızaya alınır. Örneğin telefon numarasının görüntüsü kısa süre retinanın üzerinde kalır ve hemen unutulur. Kısa süreli hafıza yukarıda denildiği gibi oldukça sınırlı bir süre için sınırlı bilgi miktarını depolayan hafıza çeşididir. Kısa süreli hafızada bilgi depolanması eğer devir yapılmazsa oldukça kısa sürmektedir. Yaklaşık 15-25 saniye. Kısa süreli hafızada bilinçli olarak bilginin farkına varılmaktadır. Duyusal kayıtta ise işlemi süresi çok kısa olduğundan bilginin farkına varılmamaktadır. Kısa süreli hafızada bilginin depolanma süresi içsel devir yapılarak artırılabilir. Ancak devir yapılan bilgi eğer sürekli kullanılmazsa unutulabilir. Devir sadece bir izin geri getirilebilirliği arttırmaya yöneliktir. Öğrenme için dikkate alınması gereken diğer önemli nokta kısa süreli hafızanın kapasitesidir. Miller birçok araştırma incelemiş ve araştırma bulgularına dayanarak kısa süreli hafıza deposunun limitini 7 birim olarak kabul etmiştir. Ortalama olarak bu hafıza kapasitesinin sınırları 7 artı eksi 2 olarak değişebilmektedir. Kısa süreli hafızanın kapasitesi sınırlıdır. Ancak kümeleme yapmak suretiyle kapasite artırılabilir. Kümeleme birbirinden farklı birimleri daha büyük ve anlamlı bütünler haline getirmektir. Örneğin N, F, E, O, T, L ve E şeklinde 7 harfin yerleri değiştirildiğinde telefon kelimesi ortaya çıkacaktır. O zaman hafızadaki 7 birimlik yer tutan harfler tek birimlik yer olacaktır. Çünkü telefon kelimesi tek birimdir. Bir birimi hatırlamak doğal olarak 7 birimi hatırlamaktan kolaydır. Bilgi daha geniş üniteler içerisinde örgütlendiği zaman örgütleme hafıza yükünü azalttığı için kısa süreli hafıza daha fazla bilgiyi kullanabilir. Öğrencilerin kısa süreli hafıza özellikleri konusunda öğretmenlerin dikkatli olmaları gerekir. Çünkü aritmetik, Türkçe, dil bilgisi gibi birçok dersin öğretiminde kısa süreli hafızanın önemi oldukça fazladır. Örneğin bir metni kusursuz olarak okuyan bir çocuğa ne anladığı sorulduğunda hiçbir şey hatırlamayabilir. Bu çocuk kısa süreli hafızanın tamamına yakınını fonetik kodlama için kullanılmıştır. Anlamaya çok küçük bir yer ayırmıştı ya da bir aritmetik problemini çözümlerken kısa süreli hafızanın büyük bir kısmını işlemin kendisine ayırmıştı. Oysa aynı anda işlemin çözüm amaçlarını yer ayırması da gerekir. Öğretmenlerin bu tür sorunların önüne geçmek için bazı tedbirler alması gerekir. Sınıfta kısa süreli hafızayı gereksiz yere meşgul edecek çok fazla uyarıcı bulundurmamak, kısa süreli hafızayı geliştirici alıştırmalar yapmak, konuları sistematik küçük kümeler halinde ve yavaş bir şekilde anlatmak, ortalama 7 kelimeyi aşmayan cümlelerle konuşmak ve yazmak. aynı anda çok sayıda ya da birbiriyle çelişen bilgiler vermemek, kısa süreli hafızada işlenecek bilgi miktarı sınırlı olduğu için kapasiteden daha fazla bilgi vermek bilginin kaybolmasına yol açar. Önce kısa süreli hafızadaki bilgilerin uzun süreli hafızaya transferi sağlanmalı. İkinci aşamada tekrar kısa süreli hafızada işlenmek üzere bilgi sunulmalı. Sınıfta bir konuyu anlattıktan sonra kısaca tekrar etmek ve konuyla ilgili uygulamalar yapmak bu konuda yararlı olabilir. Öğrencilere nasıl not tutulacağını, önemli yerlerin altını çizmeyi ve bilgileri nasıl bir paragraf haline düzenleyeceğini öğretmek. Bir konu anlatıldıktan sonra öğrencilerine öğrendiklerini sormak. Kısa ve uzun süreli hafızayı bilgisayar parçalarına benzetmek gerekirse şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Uzun süreli hafıza. Uzun süreli hafıza, yeni gelen bilgilerin eskilerle örgütlenerek saklandığı daimi depodur. 30 saniye geçtikten sonra hatırlanan her bilgi uzun süreli hafızadan çağrılır. Kısa ve uzun süreli hafıza arasında farklılıklar aşağıda sunulmuştur. Uzun süreli hafızanın kapasitesi sınırsız olarak kabul edilir. Birkaç dakika gibi kısa, bir ömür boyu gibi uzun aralıklarda saklanan bilgiler içerir. Kısa süreli hafızanın kapasitesi sınırlıdır. Kısa süreli hafıza biyofizik, uzun süreli hafıza ise biyokimyasal bir süreçtir. Bir bilginin uzun süreli hafızaya girmesi protein sentezi ile gerçekleşir. Kısa süreli hafızadaki bilgiler etkindir. Buna karşı uzun süreli hafızadaki bilgiler edilgindir. Kısa süreli hafızadaki bilgiler hemen hatırlanır. Uzun süreli hafızadaki bilgilerin hatırlanması için belirli bir süre geçmesi gerekir. Kısa süreli hafızada bir bilgi kaybolduğuna geri getirilemez. Uzun süreli hafızada bir bilgi o an hatırlanmasa da sonradan geri getirilebilir. Kısa süreli hafıza dış uyaranlara karşı dirençsizdir. Örneğin bir telefon numarası çevirirken dikkat başka yöne çekilirse bir yanlışlık yapılabilir. Uzun süreli hafıza uzun yıllar birkaç bilgi fazla etkilenmeden tutabilir. Birey kısa süreli hafızadaki bilginin bilincindedir. Ancak uzun süreli hafızadaki bilginin bilincinde değildir. Bilgi kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafızada çeşitli şekillerde sınıflandırılarak, örgütlenerek ve anlam kazandırılarak uzun süreli hafızada depolanır. Bilgi akışı uzun süreli hafızada durmaz, sürekli kısa süreli hafızaya geri gelir. Uzun süreli hafızaya getirilen bilgi buraya bir kodlama sürecinden gelir. Kodlama, yeni bilginin hafızadaki mevcut bilgileri ve bütünleşerek transfer edilmesi sürecidir. İnsanın duyu organlarından algıladığı ses, ışık, koku, tat ve benzeri gibi tüm uyarıcılar hafızada kodlanabilir. Sözlü materyallerde en önemli kodlama aracı anlamdır. Cümlelerde yer alan kelimeler unutulsa bile bu cümlelerin temelinde yatan anlamlar unutulmaz. Bu nedenle ders kitabında yer alan bir konuyu hatırlamak için kelimelerin üzerinde değil, cümlelerin anlamları üzerinde yoğunlaşmak daha yararlı olacaktır. Uzun süreli hafızada unutma bilginin kaybolmasından çok bilgiye ulaşma sorunundan kaynaklanmaktadır. Yani saklama değil, geri getirme sorunu vardır. Uzun süreli hafızadan bir bilgiyi geri getirmeye çalışmak, kütüphanede kitap aramaya benzetilebilir. Kitap bulunamazsa bu durum kitabın olmadığını değil, yanlış rafta arandığını gösterir. Uzun süreli hafızadaki bilgi depolanmak için 3 şekilde kodlanır. 1. Episodik hafıza, 2. Semantik hafıza, 3. Prosedürel hafıza. Episodik hafıza, kişisel yaşantıda tutan bir bilgi deposudur. Otobiyografik hafıza da denilebilir. Bir şarkı duyulduğunda birilerinin hatırlanması episodik hafıza içinde olmaktadır. Episodik hafızada bilgiler nerede ve ne zaman yaşandıklarına göre imgeler biçimde örgütlenirler. Bazı bilgiler birey üzerinde çok önemli izler bıraktığı için silinmez bir biçimde zihne girer ve bir ömür unutulmaz. Bir takım bilgiler ise çok fazla dikkate alınmadığından kısa sürede unutulabilir. Semantik hafıza, uzun süreli hafızanın kavramları, genellemeleri, şemaları, problem çözme ve düşünme stratejilerini tutan kısmıdır. Bilgilerin anlamlı hale getirilmesini sağlar. Semantik hafızada birbiriyle ilişki fikirler, ilişkiler ve işlemler, şemalar biçiminde kendini gösterir. Örneğin, gezegenler öğretilirken büyüklük sıralarına göre zihinde bir şema oluşturulur ve güneş sistemi içinde her bir gezegen karşılaştırmalı olarak bu şemada yerini alır. Çocuklara herhangi bir kavram öğretilirken bu kavramla ilgili tüm boyutlar, fikirler, ilişkiler karşılaştırılmalı ve şematik olarak ortaya konulmalıdır. Bu surette çocuğun şema oluşturması kolaylaşacak ve verilen bilgiler daha anlamlı hale gelecektir. Diğer yandan önceki öğrenmelerle yeni öğrenmeler arasında bağlantılar kurmak uzun süreli hafızanın daha etkili kullanılmasını sağlar. Prosedürel hafıza bilhassa fiziksel eylemle nasıl yapıldığı bilgisini depolayan kısımdır. Örneğin bisiklet kullanmak bu tür depolamaya ilişkin bir bilgidir. Hafıza destekleyiciler. Hafıza destekleyiciler doğal olarak var olmayan çağrışımla oluşturarak kodlamaya yardımcı olan stratejilerdir. Bu stratejiler hayal etmeye ve sözel sembollere dayalıdır. Birçok kişi hafızanın zayıflığından şikayet etmektedir. Hafızanın zayıf olması birçok öğrenme ve okuma güçlüklerine yol açmaktadır. Öğretmenlerin bu stratejileri bilmesi hem bu konuda sorunu olan öğrencilere bunları aktarması hem de tüm öğrencilere bu konuda bilgiler iletmesi gerekir. Bu stratejilerden başlıca aşağıda sunulmuştur. Locke yöntemi. Bu yöntemde bazı maddeleri doğru sırasında hatırlamak için çevrenin fiziksel özellikleri ve hayal etmeyi birlikte kullanır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını sırasıyla hatırlamak için bir evin tüm odaları sırayla hatırlanır ve baştaki odadan itibaren her bir cumhurbaşkanı bir odayla birlikte düşünülür. Hatırlamak için odaların sırasını düşünmek yeterli olacaktır. Bu yöntem sırayla hatırlanması gereken tüm listeler için kullanılabilir. Kanji yöntemi. Bu yöntemi kullanabilmek için öncelikle sayılarla ses benzerliği olan sözcüklerden bir isim listesi oluşturulur. Bu liste gerek duyulduğu her zaman kullanılabilir. Bu liste aşağıdaki gibi olabilir. 1. Kir 2. Tilki 3. Güç 4. Sert 5. Ateş 6. Olta. Bu dizi oluşturulduktan sonra saptanan sözcüklerle hatırlanması gereken sözcükler eşleştirilir ve bunlarla ilgili görsel imgeler oluşturulur. Örneğin hatırlanacak sözcükler bazı illerimizle ilgili olsun ve bunların sırayla hatırlanması gereksin. İstanbul, denizi kirli İstanbul. Manisa, Manisa'da görülen tilki. Ağrı, çıkması çok güç Ağrı Dağı. Afyon, çok sert Afyon mermeri. Hakkari, Hakkari'de ateş dansı. Van, Van Gönül'de oltayla balık tutan adam. Bağ yöntemi, bu yöntem hatırlanacak sözcükler ile peş peşe gelen görsel imgeler oluşturması biçiminde uygulanır. Bu imgelerin alışılmamış ve acayip olması hatırlamayı kolaylaştırır. Örneğin, halı, televizyon, bayrak, tank, karınca ve kuş kelimelerinin sırasıyla hatırlanması gereksin. Bunun için şöyle bir görsel imge sıralaması yapılabilir. İlk iş olarak ilk kelime ile bize soruyu soran arasındaki komik bir bağlantı oluşturabilir. Örneğin, soruyu soranın yanınıza uçan halı ile geldiğini düşünebilirsiniz. Halının üzerinde çalışan bir televizyon var. Televizyonda marş okunuyor ve bayrak görünüyor. Bayrak direkte olması gerekirken tankın üzerinde yer alıyor. Tank çok hızlı bir biçimde ilerliyor fakat tankın yürüdüğü yerler tümüyle karınca dolu. Tank hepsini çiğneyerek ilerliyor. Biraz ileride çok büyük kuş görünüyor ve tankı yutuyor. Bağ yöntemlerinin başarılı olabilmesi için her imgenin çok canlı bir biçimde hayal edilmesi gerekir. İlk harf yöntemi. Bu yöntem genellikle dizeleri hatırlamada kullanılır. Dizedeki her kelimenin ilk harfleri kullanılarak anlamlı bir bütüm oluşturulmaya çalışılır. Örneğin güneş sistemindeki gezegenleri sırasıyla hatırlamak için gezegenlerin ilk harflerinden oluşturulmuş bir cümle kullanılabilir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton için şu cümle kullanılabilir. Meraklı veli dün mahallede jiletle saldırdığı Uğur'u neredeyse parçalıyormuş. Gözün tabakalarını öğrenirken kullanılan bir başka örnek ise Sert Davut Ağa'nın saydım iri mercimeklerini biçimindedir. Formüller, isimler, tarihler vesaire öğrenirken buna benzer teknikle kullanılmaktadır. Hatırlama ve unutma. Geri getirmedeki başarısızlık hatırlayamamanın başlıca nedenidir. Geri getirmeye ya da hatırlamaya etkilen iki önemli etken vardır. Bunlardan biri bilginin depoda örgütlenmesi, diğer bilginin hatırlandığı ortamla kodlanan ortamın aynı olmasıdır. Örgütlenerek öğrenilen bilgi hiç örgütlenmeden öğrenilen bilgiden çok daha iyi öğrenilmektedir. Örneğin bir öğretmen mineraller konusunu anlatırken aşağıdaki gibi bir örgütleme yaptığında konuyu çok daha iyi belirtebilir. Yapılan bir deneyde bazı denekleri aşağıdaki şekildeki gibi hiyerarşik bir ağaç biçiminde düzenlenmiş kelime listesi verilmiştir. Diğer bir grup deneyi ise kelimeler rastgele düzenlenmiş bir biçimde verilmiştir. Denekler daha sonra test edildiklerinde hiyerarşik organizasyon içinde sunulan kelimelerin %65'ini, rastgele sunulan kelimelerin sadece %19'unu hatırlayabilmişlerdir. Bu tür araştırmalar öğretilen çünkü öğretilen materyal örgütlendikçe geri getirmenin kolaylaşacağını göstermektedir. Çünkü kodlama sırasında yapılan örgütlemeler geri getirme anında ipucu olarak kullanılmaktadır. Hatırlamayı kolaylaştıran bir başka etken de bilginin kodlanması sırasında içinde bulunan ortamdır. Eğer birey hatırlama esnasında bilginin kodlandığı ortamdaysa hatırlama kolaylaşır. Örneğin yaz tatiline çıkan bir sekreter tatil boyunca hemen hemen kullandığı tüm telefon numaralarını unuttuğu halde dönüşte masasına oturduğunda hepsini hatırlayabilir. Bir öğrenci sınavdan önce hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissetmesine rağmen bilginin kodlandığı sınıf ortamına girdiğinde birden her şeyi hatırlayabilir. Eğer bir öğrenci sınav ortamına benzer bir ortamda bilgileri kodlarsa sınavda hatırlaması kolaylaşır. Hatırlamayı güçleştiren bir başka etken de bozucu etkidir. Bir öğrenmeden önce ya da sonra öğrenmiş olan başka bir bilginin mevcut öğrenmeziyi olumsuz yönde etkilemesine bozucu etki denilmektedir. Geriye getirmede kullanılan bir ipucu birden fazla bilgiyle ilişkilendirildiğinde bozucu etki ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir öğretmen arkadaşı Mervin görev yaptığı okul değiştiğinde yeni telefon numarası hatırlamakta güçlük çekebilir. Çünkü ipucu olarak kullandığı Mervin'in telefon numarası ifadesi eski numara etkin hale getirebilir. Bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Yahut bir öğrenci yapacağı bir ödevi unutmamak için parmağını kalemle boyamış olsun, daha sonra başka şeyleri hatırlamak için de parmağını boyamışsa önceki bilgileri hatırlayabilir ama ödevini yapması gerektiğini hatırlayamaz. Çünkü geri getirmede kullanılan ipucu aynıdır. Hatırlamanın büyük ölçüde geri getirmedeki başarısızlıktan kaynaklandığını belirtmiştik. Ancak hatırlamayı etkileyen başka etkenler de vardır. Duygusal ve heyecansal etkenler bunlar arasında sayılabilir. Yapılan araştırmalar duygu ve heyecanların uzun süreli hafızadan geri getirmeyi 4 yola etkilediğini göstermiştir. 1. Olumlu ya da olumsuz duygularla yüklü durumlar nötr olanlardan daha iyi hatırlanır. Çünkü üzerinde daha çok düşünülür, daha çok tekrar edilir, dolayısıyla daha iyi örgütlenir. 2. Korku, kaygı, kızgınlık gibi heyecanlar hatırlanmak istenen bilgiye yoğunlaşmayı engeller. Kaygı doğrudan hatırlama başarısızlığa yol açmaz. Ancak kaygıyla gelen yersiz düşünceler geri getirmeyi güçleştirir. Örneğin, kaygılanan bir öğrenci herkes aptal olduğumu sanacak, her zamanki gibi kalacağım gibi yersiz düşüncelere kapılabilir. Bu düşünceler sorulan soruyla ilgili geri getirme çabası üzerinde bozucu etki oluşturur. Kaygı, kızgınlık ve korku gibi etkenlerin yanı sıra aşırı coşku ve sevinç duyguları da bozucu etki oluşturabilir. 3. Bireyin duygusal durum ve bilginin öğrenildiği ortamın özelliği hatırlama üzerine etkilenir. Örneğin hüzünlü bir ortamda öğrenilen bilgiler böyle bir ortamda daha iyi hatırlanır. 4. Duyguların hatırlama üzerine bir başka etkisi bastırma kavramı ile ilgilidir. Psikoseksüel gelişim konusunda işlediğimiz bastırma bazı psikologlar tarafından unutmayı açıklamakta kullanılır. Bireye acı veren ve son derece olumsuz duygulara neden olan bir olayla ilgili geri getirme ipuçları bilinç altına itilir ve hatırlanmaz. Öğrenilmiş olan bilgi ve becerilerin ihtiyaç duyulduğu anda geri getirilmesi öğrenci başarısı açısından önemlidir. Kısaca hatırlama diyebileceğimiz bu süreç herhangi bir bilginin gereğince öğrenilip öğrenilmediğini anlamak için temel bir ölçüttür. Çünkü ESSE tipi sınavlar hazırlamaya dayanır. Öğretmenlerin konuları anlatırken hatırlamayı kolaylaştıracak örgütlemeleri yapması gerekir. Yeterince tekrar edilmemiş ve kullanılmamış olan bilgiler unutulmaktadır. Okulda öğrenilen bilgilerin çok büyük bir kısmı da kolayca unutulmaktadır. Bu nedenle okullarda bilgi yığını yerine bilgi edinme yöntemlerini vermek daha etkili olmaktadır. Öğrenilmiş bilgilerin izi zamanla hafızadan silinebilmektedir. Hafızanın seçici bir biçimde çalışması, genelde hoşa giden ve yararlı olan bilgilerin daha kolay akılda tutulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin bilginin niteliği kadar bilginin veriliş tarzına ve fonksiyonelliğine dikkat etmesi gerekmektedir. Hatırda tutmanın ölçülmesi. Hatırda tutmanın ölçülmesi, hatırlama, tanıma ve tasarruf olmak üzere 3 şekilde olmaktadır. 1. Hatırlama tekniğinde denekten daha önce öğrendiği bir konuyu yazarak veya söyleyerek tekrarlama istenir. Sözlü ve ESSE tipi sınavla hazırlama tekniğine dayalıdır. Hatırlama tekniğine dayalıdır. 2. Tanıma tekniğinde denekten sunulan cevabın doğru olup olmadığı sorulmaktadır. Örneğin çoktan seçmeli sınavlarda birkaç seçenek verilmekte ve denekten doğru cevap tanınmasını istenmektedir. Hatırlama tekniği, tanıma tekniğine kıyasla daha duyarlı ve bu nedenle daha zordur. Denekler tanıma tekniğine daha fazla başarı sağlamaktadır. Çünkü bir şeyi tanımak hatırlamaktan daha kolaydır. Tanıma tekniğinde şans önemli bir yer tutmaktadır. 3. Hatırda tutmayı ölçmenin 3. yolu olan tasarruf tekniğinde denekten daha önce öğrendiği bir konuyu yeniden öğrenmesi istenmektedir. Daha sonra birinci ve ikinci öğrenmedeki tekrar ve hata sesi karşılaştırılmaktadır. Bunun için bir formül kullanılmaktadır. İlk öğrenmede gereken tekrar ve bu zamandan ikinci öğrenmede gereken tekrar veya zaman çıkartılmakta ve bu sayı ilk öğrenmede gereken tekrar ve zamana bölünmektedir. Çıkan sayı 100 ile çarpılıp tasarruf miktarı bulunmaktadır. Öğrenme stratejileri. Bireyler yeni davranışları öğrenirken farklı stratejiler kullanırlar. Bazı öğrenciler bir sınavın çalışırken not alır. Bazıları kendi kendine ezberleyerek tekrarlar. Bazıları ise önemli yerlerin altını çizer. İnsanlar bu stratejileri çocukluktan itibaren kendi kendilerine yaptığı sınama yanılmalarıyla ve çevrelerindeki kişilerle olan etkileşimleri yoluyla öğrenirler. Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenme sırasında duyu organlarına gelen uyarıcıları kısa ve uzun süreli hafızaya transfer etmesini sağlayan tekniklerdir. En geniş anlamda öğrenme stratejileri öğrenmeyi ama kolaylaştıran tüm davranış ve düşüncelerdir. Öğrenme stratejileri ile ilgili çok sayıda sınıflandırma bulunmaktadır. Burada belli başlı 3 stratejiye yer verilmiştir. Bunlar tekrar, anlamlandırma ve örgütleme stratejileridir. Tekrar stratejileri. Yeni karşılaşan bilgileri tekrarlayarak kısa süreli hafızada tutmayı ya da uzun süreli hafızada kodlamayı sağlayan stratejidir. Tekrar stratejisinin kapsadığı başlıca taktikler şunlardır. Bir metnin tekrar tekrar sesli ya da sessiz okunması, metnin okunduktan sonra anlatılması, metindeki bilgilerin bir kağıda not alınması, okurken düzenli aralıklarla durup zihinde cümlelerin tekrar edilmesi, metinde geçen bir fikrin değişik şekillerde söylenmesi, önemli yerlerin altının çizilmesi, tekrar stratejileri özellikle kısa süreli hatırlamayı arttırmada ve bir metnin aynen kazanılmasını etkili bir yoldur. Bu stratejinin başarısı büyük ölçüde öğrencinin önemli ve önemsiz bilgileri ayırt etmesine bağlıdır. Anlamlandırma stratejisi. Bu strateji bilginin mevcut haliyle aynen hafızaya yerleştirilmesi yerine anlamlı bir bütün haline getirilerek kazanılmasıdır. Bu stratejiyi kullanan öğrenci yeni karşılaştığı bilgiyi eski bilgiyle karşılaştırıp var olan şemasına uydurmaya çalışır. Anlamlandırma stratejisini kapsadığı başlıca taktikler şunlardır. Öğrenilen materyale çağrıştıracak imgeler biçimlendirme, öğrenilen konu ana fikrini ortaya koyma, özet çıkarma, metni yorumlara kendi cümleleri not alma, sorular oluşturma ve mevcut sorulara cevap verme, mevcut bilgi harekete geçirme ve geri getirmeyi kolaylaştıracak hatırcılar kullanma. Örgütleme stratejileri. Bu stratejiler öğrencinin yeni karşılaştıkları bilgileri bir araya getirerek daha önceki bilgilerine göre yeniden düzenlemesini içerir. Bilgilerin sınıflanması ve grafik ve şemalarla gösterilmesi bu stratejinin taktiklerindendir. Bu strateji etkili olarak kullanılabilen öğrenciler bir grafik ya da şema ile sayfalarca tutacak bir yazıyı özetleyebilirler. Duyuşsal stratejiler. Öğrenciler kendi yeterlilikleri hakkında genel inançlara sahiptirler. Bu inançla öğrencinin stratejileri kullanmasında ve güdülenmesinde etkilidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar kendi yeterlilikleri konusunda oldukça iyimserdir. İlk öğretim döneminde yetenek ve çabanın aynı şey olduğunu düşünülür. Bu dönemdeki çocuklar zeki öğrencilere daha fazla çalıştıklarını ve fazla çalıştıkları için de zeki oldukları farz ederler. Daha ileriki yaşlarda bazı öğrenciler başarıların kişisel çabalardan kaynaklandığını düşünürken bazıları da doğuştan gelen yetenek ya da şansın önemli olduğunu ifade ederler. Başarıyla gösterilen çabalar arasında yüksek bir ilişki olduğunu düşünen öğrenciler zor bir işle karşılaştıklarında diğer öğrencilere göre daha fazla çaba gösterirler ve daha fazla strateji kullanırlar. Stratejileri etkili kullanılan öğrenciler içinde bulundukları durumda kendilerini kontrol edebileceklerini düşünürler. Bu düşünce onların başarılı olmasına etkili olur. Bu konuda kendine güveni olmayan öğrenciler yüksek kaygı yaşarlar ve bu nedenle stratejileri etkili kullanamazlar. Duyusal stratejileri etkili kullanamayan öğrenciler çabuk öğrenmeye çalıştıkları için önemli fikirleri yeterince öğrenemezler. Çalışırken başarısızlık endişesi duyarlar. Dersi sadece sınav baskısı ile çalışırlar. Zorlandıkları zaman ya çalışmayı bırakırlar ya da kolay olan kısımları çalışırlar. Kendilerini gergin hissederler. Üst düzey düşünme gerektiren işler yapmak yerine daha az önemli ve fazla çaba gerektirmeyen işleri tercih ederler. Yetenekleri ve yeterlilikleri hakkında olumsuz inançlara sahip olan öğrencilerin başarı duygusunu yaşaması ve aşırmalı olarak yeteneklerini geliştirdiği düşüncesine inanması gerekir. Bu konuda öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu bakımdan öğrencilerin öğrenme stratejileri önem kazanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarıyla öğretmenlerin bu stratejileri derslerde vurgulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan bir araştırmada öğretmenlerin tekrar ve duysal stratejileri sıklıkla diğer stratejileri nadiren vurguladıkları ortaya çıkmıştır. Buluş yoluyla öğrenme. Buluş yoluyla öğrenmeyi Brunner isimli kuramcı ortaya atmıştır. Ona göre biliş bir ürün değil, süreçtir. Bilişsel gelişimin temel amacı bireye dünyanın ve gerçeğin bir modelini sağlamaktır. Söz konusu model, bireyin çevresindeki kişiler, nesneler, sözcükler ve düşüncelerle etkileşim kurarak geçirdiği yaşantılar sonucu bilgilerin hafızaya depolanmasıyla oluşur. Bu modeller bireyin yaşamında karşılaştığı sorunları çözmesi için kullanılır. Bu tür öğrenmede öğrencinin konunun esasını oluşturan bilgiyi yani yapıyı keşfetmesi beklenir. Öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varması teşvik edilir. Öğrencilerde öğrenilecek konuya karşı merak uyandırılır. Bu amaçla derslerde belirli bir düzeyde belirsizlik yaratılır. Ancak yaratılan belirsizliğin düzeyi çok iyi ayarlanmalıdır. Aşırı belirsizlik öğrencide kaygıya yol açar. Problemi çözmek için yeterli ipuçlarını bulamayan öğrenci bir müddet sonra öğrenmeye çaba harcamaktan vazgeçer. Brunner, buluş yoluyla öğrenmenin esas alındığı öğrenme kuramında 4 temel esası değinmiştir. 1. Güdüleme. Öğrencinin öğrenmeye hazır oluşunu sağlayacak yaşantıların belirlenmesi gerekmektedir. Her çocukta doğuştan var olan anlama ve keşfetme merakının güdüleme suretiyle teşvik edilmesi gerekmektedir. 2. Yapı. Öğretim muhtevasının anlamlı olması, belirli ilke ve kavramların dayandırılması ve bir bütünü gösterecek şekilde yapılaştırılması gerekmektedir. Aksi halde başarılı bir öğretimin sürmesi mümkün olmayacaktır. 3. Sıralama. Zihinsel gelişim birbirini takip eden sıralı dönemler halinde ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı öğrenme sürecinde yaşantılar ve ders konuları zihinsel gelişimde sıralanma ile paralel olarak öğrencinin düzeyine uygun şekilde düzenlenmektedir. 4. Pekiştirme. Öğretmenin uygun pekiştireçlerle öğrencinin kendi kendini öğrenmeyi öğrenmesini sağlaması gerekmektedir. Bu süreçle öğrenci öğretmeni bağımlı olamadan kendi çabasıyla öğrenme ve keşfetme imkanına kavuşacaktır. Uygun zaman ve mekanda verilmeyen pekiştirmeler öğrenmeyi güçleştirecektir. Buluş yoluyla öğrenme geleneksel öğretim yöntemlerine ek olarak uygulanabilir ancak temel öğretim yöntemi olamaz. Buluş yoluyla öğrenmenin esas alındığı öğretimde şu noktaların dikkate alınması gerekmektedir. 1. Yönlendirici sorularla öğrenciler cevabı tahmin etme konusunda cesaretlendirilmelidir. 2. Değişik araç gereç ve oyunlar kullanılmalıdır. 3. Derste doğrudan ilgi olmayan konularda da olsa öğrencilerin merakını doyurmaya önem verilmelidir. 4. Ders konusuyla ilgili alanlarda çok sayıda zıt örnekler kullanılmalıdır. Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen örnekleri sunar ve öğrenci konusunun yapısını, fikirler arasında temel ilişkileri, ilkeleri, özellikle keşfedinceye kadar örnekler üzerine çalışır. Buluş yoluyla öğrenmede özel örneklerden hareket edilerek genel ilkelere ulaşılır. Örneğin öğrencilere üçgen ve üçgen olmayan çok sayıda örnekler verilerek üçgenlerin genel olarak özelliklerini tümevarımsal bir yaklaşımla bulmaları sağlanabilir. Sonuç olarak buluş yoluyla öğretim modeli öğrencilerde merak uyandırıp belirsizlik yaratıp bol örnekler sunularak öğrencilerin bu örneklerdeki verileri çözümlemelerini, kavramlara, ilkelere ve çözümlere ulaşmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Buluş yoluyla öğrenmede yapının anlaşılabilmesi için takip edilmesi gereken aşamalar vardır. Bu aşamaların tıpatıp izlenmesi şart değildir. 1. Öğretmenin örnekleri sunması. 2. Öğrencilerin örnekleri açıklaması. 3. Öğretmenin ek örnekler sunması. 4. Öğrencilerin ek örnekleri açıklaması ve öğrenci öncekilerle karşılaştırması. 5. Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları birlikte sunması. 6. Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırması. 7. Öğretmenin öğrencilerin ortaya koyduğu özellikleri ve ilkeleri vurgulaması. 8. Öğrencilere yeni örnekler vermesi. Buluş yoluyla öğrenme, olumlu izlenimlerine yol açtığı gibi bir takım olumsuz eleştirileri de hedef olmuştur. Skinner, bu yolu buluş yoluyla öğrenme şu açılardan eleştirmektedir. 1. Öğretmenler edilgen olacakları için buluş yoluyla öğrenmeyi başarısızlık ihtimallerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanma eğilimi taşıyabilirler. 2. Gerçek buluş çok nadir olarak görülebilir. 3. Öngörmesi zayıf öğrencilerle Bu tür öğrenme etkinliği yürütülemez. 4. Buluşlar genellikle sınıftaki başarılı öğrenciler tarafından yapılacaktır. Bu durum daha düşük kapasiteli öğrenciler ilgisini ve cesaretini kıracaktır. Anlamlı öğrenme. Gestalt psikologlarından Ausubel öğrenmeye anlamlılık açısından bakmaktadır. Ona göre yeni bilgilerin öğrenilmesi, bilişsel yapıdaki mevcut bilgiyle birleşerek anlam kazanması haline gerçekleşmektedir. Bundan dolayı yeni bilgilerin öğretilmesine geçmeden önce bu bilgiyle bütünleşerek anlam kazandıracak olan organize edici bilgiye ihtiyaç vardır. Ausubel'e göre bireye çevreden sunulan bilgiler ne kadar iyi düzenlenmiş ve sunulmuşsa bilgiler o derece kalıcı olmaktadır. Bunun için de öğrenilecek bilgilerin kendi içinde bütün taşıması ve anlamlı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencide anlamlı öğrenmeye dönük olumlu bir hazırlığın olması gerekmektedir. Fidan anlamlı öğrenmeye dönük olarak hazırlanmış bilgilerin öğrencilere sunulmasıyla bazı ikilere yer vermişti. Anlamlı öğrenmede öğretmen ve öğrenci arasında oldukça fazla sözlü etkileşim kurmak gerekmektedir. Öğretimde ağırlık konuşma ve anlatımda olmasına rağmen sık sık örneklere yer verilmeli. Açıklamalar görsel araçlar ve çizimlerle desteklenmelidir. 3. Anlamlı öğrenmede tümden gelip düşünme yöntemi kullanılmaktadır. Yani genel ilke ve kavramlar önce verilmekte, ayrıntılar buna bağlı olarak açıklanmaktadır. 4. Açıklanan konuların bir bütünlük içinde kendisini oluşturan öğelerin birbiriyle olan ilişkilerini görülecek şekilde sıralanması ve işlenmesi gerekir. Ausubel'in ortaya koyduğu anlamlı öğrenme kuramı da tıpkı Brunner'in geliştirdiği buluş yoluyla öğrenme gibi öğretim etkinliklerinin şekillendirilmesine yöneliktir. Ancak Ausubel, Brunner'in tersine insanların buluş yoluyla değil, kendilerine sunulanları almak yoluyla öğrendiklerini savunmaktadır. Ayrıca anlamlı öğrenme yaklaşımında önce genel ilke ve kavramlar verilmekte, daha sonra ayrıntılara geçilmektedir. Halbuki yukarıdaki paragraflarda değinildiği gibi buluş yoluyla öğrenmede yapının kavranabilmesi için öncelikle ayrıntılardan hareket edilmektedir. Sunuş yoluyla öğretim modülüne göre bir dersin işleniş aşamaları 1. Dikkati çekme. Öğretimin amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesi için öncelikle öğrencinin dikkatini öğretilecek konu ve materyaya çekilmesi gerekir. Dikkat çekilmezse öğrenme yeterince beklenen düzeyde gerçekleşmez. Öğretmen dikkat çekmek amacıyla dersin başına birçok görsel ve sözel uyarıcılardan yararlanabilir. 2. Öğrenciyi dersin amacı ve davranışlarından haberdar etme. Öğretmen dersi başlamadan önce öğrenciye ne öğreneceğini duyurarak öğrencinin öğrenmeye hazırlanmasını sağlar. Ne öğretileceğinin öğrendiklerinin yaşamında neye yarayacağını öğrenci tarafından anlaşılması öğrenciyi güdüler. 3. Ön öngörmelerin hatırlatılması. Bilgi hiyerarşik bir yapı izlemektedir. Bilgi, diğer bilgilerle ilişkilendirilerek insan belleğine kodlanır. Yeni bilgi sunulmadan önce bu bilgiyle ipucu vererek ön bilgiyle hatırlatılabilir. 4. Uyarıcıları sunma. Öğrenci yukarıda açıklanan işlemlerle öğrenmeye hazırlandıktan sonra öğretilmek istenen davranışlarla ilgili uyarıcılar öğretim ortamına sunulur. Sunuş sırasında çeşitli öğretim yöntem, teknik ve materyallerinden yararlanır. 5. Öğrenciye rehberlik etme. Öğrenme ortamında öğrencinin yanlış bilgi ve davranışı kazanmamaları için rehberlik etmek gerekir. Öğrenciye çeşitli ipucu sunarak istenen davranışı kazanmaları için yol gösterilir. 6. Davranışı performans ortaya çıkarma. Yukarıda aşamalardan sonra kazandırılacak davranışların öğrencilerde gözlenmesi beklenir. Bu konuda sorular sorulup ipucu verilerek hedeflenen davranış ortaya çıkarılmasını çalışılır. Öğrenciler davranışı gösteremiyorlarsa öğretim ortamı zenginleştirilir. 7. Geri bildirim düzeltme verme. Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister. Öğretmenin öğrenciye sorduğu soruya karşılık aldığı cevap öğretmen için geri bildirim. Öğretmenin öğrenciye verdiği cevabın doğruluğu ya da yanlış olduğu hakkında öğrenciye bilgi vermesi öğrenmesi için geri bildirimdir. Öğrencinin verdiği cevap ise düzeltilmesi gerekir. Geri bildirim sonuçların bilgisidir. Sonucun doğru ya da yanlış olup olmadığı hakkında bilgi verir. Öğretmen öğrencinin verdiği cevabın doğru olduğunu, aferin, çok güzel, teşekkür ederim ve benzeri gibi sözlerle öğrenciye bildirirse öğrencinin davranışı pekiştirilmiş olur. Pekiştirilen davranışların gösterilme sıklığı artar. 8. Öğrenilenlerin kalıcılığını ve transferinin sağlanması. Öğrenilen yeni bilgilerin kalıcı olması, kolay hatırlanabilmesi için insan belleğinde iyi örgütlenmesi ve belli aralıklarla tekrar edilmesi gerekir. Tekrar yoğun ya da aralıklı yapılabilir. Bilgilerin bellekte iyi örgütlenebilmesi için öğrenilen bilginin yeni durumlarda kullanılması sağlanmalıdır. Bu amaçla öğrencilere yeni kazandıkları bilgileri uygulayabildikleri bir problemler durum karşısında verilebilir. Yeri geldikçe günlük yaşamda bağ kurdurulabilir, diğer derslerde ilişkilendirilebilir. Bölüm 4 Güdülenme. Güdü, davranışı enerji ve yön veren güçtür. Bu güç organizmayı etkileyen bir amaç için harekete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdüleri dürtü denilmektedir. Bilme ve başarma isteği gibi insan dürtüleri de ihtiyaç denir. Güdüler genel olarak içsel ve dışsal olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Dışsal güdü bireyin dışına gelen etkileri içerir. Bir öğrencinin yüksek not aldığı için öğretmeni tarafından övülerek pekiştirilmesi buna örnek gösterilebilir. İçsel güdü ise bireyin içinde var olan ihtiyaçlarına yönelik tepkilerdir. Merak, bilme ihtiyacı, yeterli olma isteği, geniş gelişme arzusu içsel güdülere örnek verilebilir. Güdü, organizmayı belirli tepkilerde bulunmaya ve sonuç olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamaktadır. Buna bağlı olarak güdülenme, öğrenme için gerekli ön şartlardan biri olmaktadır. Yeterince güdülenmemiş bir öğrenci, öğrenmeye hazır hale gelmemiş demektir. Kişiyi öğrenmeye sevk edecek önemli bir neden olmadıkça öğrenmeye karşı ilgi gelişmez. İnsanlar genellikle merak duydukları ve ilgi çekici buldukları konuları daha çabuk öğrenirler. Fakat okuldaki bütün konuların öğrencinin ilgisini çekmesi beklenemez. O halde öğrenci güdülenmenin yolları nelerdir? Bu soruyu cevaplandırmak için öncelikle güdülerin sınıflandırılmasına söz etmek gerekmektedir. Bu konuda çok çeşitli kuramlar vardır. Bunlardan başlıcalar davranışçı yaklaşım, bilişsel yaklaşım ve sosyal öğrenme yaklaşımıdır. Güdülenme ile ilgili kuramsal yaklaşımlar. 1. Davranışçı yaklaşım. Daha önceki konularda da belirttiği gibi organizma pekiştirilen davranışı tekrar etme eğilimindedir. Sınıfta sorulan sorulara doğru cevap veren öğrenciler pekiştirildiğinden daha sonraki sorulara cevap vermeye güdülenirler. Öğrencinin yaşına göre uygun pekiştireçler verilirse öğrenciler öğrenmeye karşı istek duyarlar. Böyle bir yaklaşım kolaylıkla anlaşılacağı gibi dışsal güdülenmeye dayalıdır. Öğrenci ödüle ulaşmak için kendi amaçlarını bir kenara bırakıp ödül gerektiren amaçlara yönelebilir. Sonuçta davranışlar ödül almak için yapılır hale gelebilir. Oysa öğrencinin içsel olarak kendini pekiştirmesi ve kendi başına karar verecek uygun amaçlara yönelmesi daha uygun olacaktır. Diğer yandan pekiştireçlerin etkili kullanılmaması güdülenmeye zora sokacaktır. Örneğin, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği pekiştirici sınıfa sunmak çok etkili olmayacaktır. Ya da tembel öğrenciler yüksek not aldıklarında ödül vaat etmek ulaşma ihtimali zayıf olacağı için fazla önemsenmeyecektir. 2. Bilişsel yaklaşım. Bu yaklaşım davranışçı yaklaşımına karşıt görüşler içerir. Davranışçı yaklaşımda dışsal etkenler önemli görülürken bilişsel yaklaşımda içsel etkenler öne çıkmaktadır. Bireyler dış uyarıcılardan ziyade bu uyarıcıları yorumlama biçimlerine göre tepkide bulunurlar. Davranışlar üzerinde bilme, dengelenme, dünyayı anlama gibi ihtiyaçla etkili olmamaktadır. Hoşlandığı bir dersin sınavını çalışan bir öğrenci, yorgunluğunu, açlığını ya da uykusuzluğunu fark etmeyebilir. Çünkü yeterli olma ve amaçlarını gerçekleştirme gibi içsel ihtiyaçların etkisi altındadır. Öğretmenlerin ders esnasında merak uyandırma, kavramsal zıtlık oluşturma gibi öğrencilerin içsel ihtiyaçlarını harekete geçirerek etkinliklerde bulunmaları gerekir. Ancak bütün öğrencilerde içsel ihtiyaçlarının harekete geçirilmesi zordur. Çünkü öğrencilerin beklentileri, amaçları, değerleri çok farklıdır. Bilişsel yaklaşım öğrenciler arasında farklılıkları açıklamada yardımcı olabilir. Bu farklılıklara aşağıda örnekler verilmiştir. Başlangıçta başarısız olmasına rağmen niçin bazı öğrenciler problemi çözmek için çalışmaya devam eder? Notlarını etkilemediği halde niçin bazı öğrenciler sosyal etkinliklere katılırlar? Niçin bazı öğrenciler bu bir işi en iyi şekilde yapmadan bırakmazlar? Ve niçin öğrenciler olumsuz geri bildirim almayı hiç geri bildirim almamayı tercih ederler? 3. Sosyal öğrenme yaklaşım. Bu yaklaşım davranışçı ve bilişsel yaklaşımların özelliklerini içerir ve yeni boyutlar ekler. Sosyal öğrenme kuramına göre sadece dışsal uyarıcılardan etkilenmediğimiz gibi yalnızca içsel etkilerle de yönlendirilmeyiz. Çevresel değişkenler ve bilişsel özellikler kadar öz yeterlik, bağımlılık, başarı ve saldırganlık gibi kişisel özellikler de bireyin davranışını etkiler. Davranışlar çevresel değişkenler, bilişsel özellikler ve kişilik özelliklerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre güdülenmeyi etkilen 3 ana etken vardır. A. Bireyin amacına ulaşma beklentisi. B. Amacın birey için değeri. C. Bireyin yapılacak işe yönelik tepkisidir. Birey ilk iki maddeye olumlu cevaplar veriyorsa öz yeterlik duygusu geliştirecektir. Öz yeterlik bireyin belirli bir işi başaracak yeteneğe sahip olduğu ile ilgili algısıdır. Birey geçmiş yaşantılarına dayalı olarak veya başka kişinin yaşantılarını gözleyerek bir işin sonucunu tahmin eder. Beklenen sonuçlar olumlu ise yapılacak işe iş yarar sağlayacaksa güdülenme gerçekleşir. Davranışa büyük bir çoğunluk da önceki davranışın sonuçlarının tarafından yönlendirilir. Örneğin kışın ellerimizin donmasını beklemeksizin eldivenlerimizi giyeriz. Çünkü önceki yaşantılarımızda böyle bir çıkarsama yaparız. Öğrenciler yeni bir yarı yılı başladıklarında alacakları dersin hangilerinde başarılı ya da başarısız olacaklarına dair bir yargı geliştirirler. Bu yargı büyük ölçüde sonucu etkiler. Maslow'a göre güdülenmenin temelinde ihtiyaçlar vardır. Maslow, güdüleri birinci ve ikinci güdüler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Birinci güdüler, organizmanın açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçlarından kaynaklanır ve fizyolojik dürtüler olarak adlandırır. İkinci güdüler ise bireyin daha çok sosyal çevrede edindiği güdülerdir. Maslow, klinik gözlemlerine dayanarak ihtiyaçları bir sıraya koymuştur. Ona göre insanın temel ihtiyaçları şunlardır. Maslow, insanda önce fizyolojik ihtiyacın belirlediğini, bu ihtiyaçla doyurulduktan sonra diğer ihtiyaçın giderildiğini belirtmektedir. Çeşitli fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarla ilgili ödül ve cezalar öğrenciyi güdülemenin odak noktası. Ancak öğrencinin güdülenmesi her zaman dışsal uyarıcılarla olmamaktadır. Öğrenci kendisi için önemli olan bazı istek ve arzular istikametinde kendi kendisini güdüleyebilir. Fakat temelde iç ve dış uyarıcıya karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Bir öğrenci kendisini yetenekli gördüğü için matematikle ilgilenebileceği gibi başkalarının onayını almak için de matematikle uğraşıyor olabilir. Maslow'a göre kendini gerçekleştirecek insanların özellikleri. 1. Gerçeği açık ve olumlu bir biçimde algılarlar. 2. Belirsizliğe katlanabilirler. 3. Kendilerini başkalarına ve olayları olduğu gibi kabul ederler. 4. Düşünce ve duygu ve davranışları içtendir. 5. Kendi üzerinde yoğunlaşmaktan çok sorunlar üzerinde yoğunlaşırlar. 6. Yaratıcı, verimli ve üretkendirler. 7. İnsanlar ortak mutluluğu ile ilgilenirler. 8. Yaşamlarına ve dünyaya doğal ve nesnel açıdan bakarlar. 9. Yaratıcıdırlar. 10. Bağımsız ve özerktirler. 11. İnsanlarla doyurucu, kalıcı ve sevgi için iletişim kurarlar. 12. Kasıtlı olay gelenek dışı olmamalarına karşın öz kültürlerini sorgulanmadan içselleştirmesine karşıdırlar. Güdülemeyi etkileyen kişisel etkenler. Güdülenme biliş, davranışlar, çevre ve diğer kişisel etkenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Burada sözü edilen kişisel etkenlerden 4 grupta toplamak mümkündür. 1. Uyarılma. 2. İhtiyaç. 3. İnançlar. 4. Amaçlar. Uyarılma ve kaygı. Genel uyarılmışlık hali, organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve tetikte bulunmasıdır. Canım ders çalışmak istemiyor diyen öğrenciler aslında yeterli uyarılmışlık seviyesine ulaşmamışlardır. Kantinde ya da yatakta ders çalışmak, birinin genel uyarılmışlık haline girmesini, dolayısıyla öğrenmesini güçleştirmektir. Düşük uyarılma seviyesi öğrenme için uygun değildir. Uyarılma belirli bir noktaya geldiğinde, öğrenme için en ideal olan optimal düzeye ulaşmaktadır. Optimal düzeyi aşan aşırı uyarılma hali, öğrenme üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Kaygı içinde aynı şeyleri söylemek mümkündür. Diğer yandan öğrencilerin merak güdüsünü dikkate alan öğretmenler onların uyarılmalarını kolaylaştırmaktadır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu o kadar güçlü ve gelişmiş bir medeniyet kurmasına rağmen niçin yıkıldı demek öğrencinin merak güdüsünü geliştirecektir. İhtiyaçlar. İhtiyaç arzularına veya gerekli olan bazı şeylerin eksikliğidir. Eksiklik algılanan ya da gerçek olabilir. İhtiyaç basit ve somut olabileceği gibi karmaşık soyut da olabilir. İhtiyaçlar konusuna dikkate değer isimlerden biri Maslow'dur. Ona göre güdülenmenin temelinde ihtiyaçlar vardır. Maslow, güdüleri birincil ve ikinci güdüler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Birinci güdüler, organizmanın açlık, susuzluğu gibi hayati ihtiyaçlarına kaynaklanır ve fizyolojik dürtüler olarak adlandırılır. İkinci dürtüler ise bireyin daha çok sosyal çevrede edindiği güdülerdir. Maslow, insanda önce ihtiyaçlarını belirlediği, bu ihtiyaçların doyurulduktan sonra diğer ihtiyaçların giderildiğini belirtmektedir. Ancak bu demek değildir ki insanlar şeref, haysiyet, barışı koruma gibi nedenlerden dolayı daha temel ihtiyaçlardan vazgeçmesinler. Dünya üzerinde birçok insan açlık ve ölüm tehlikesine rağmen bazı değerler için her türlü tehlikeyi göze almaktadır. Çeşitli fizyoloji ve psikolojik ihtiyaçlarla ilgili ödül ve cezalar öğrenciyi güdülemenin odak noktasıdır. Ancak öğrencinin güdülenmesi her zaman dışsal uyarılarla olmamaktadır. Öğrenci kendisi için önemli olan bazı istek ve arzular istikametinde kendi kendisini güdüleyebilir. Fakat temelde iç ve dış uyarıcılar karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Bir öğrenci kendisini yetenekli gördüğü için matematikle ilgilenebileceği gibi başkalarının onayı almak için de matematikle uğraşıyor olabilir. Bir başarı güdüsü. Bu kurama göre başarı güdüsü başarı ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Burada ifade edilen güdü, başarı umudu ile başarısızlık korkusu arasında çatışmanın bir sonucudur. Başarıya yaklaşma, A. Başarı ihtiyacı, B. Başarı ihtimali, C. Başarının değeri olmak üzere 3 etkene bağlıdır. Başarı ihtiyacı, yüksek bir kişi başaracağını tahmin ettiği ve kendisi için değerli olan işi yapmaya çalışır. Bazı insanlar bunun tam tersi davranabilir. Şöyle ki, başarısızlık korkusu nedeniyle bir işi yapmaktan çekinirler. Aslında başarmak istemektedirler. Fakat başarısızlığı yaşamak istemedikleri için korkmaktadırlar. Öğretmenlerin sınıflarında öğrencilerin başarı güdüleri düzeylerini saptamaları gerekir. Başarı güdüsü düşük olan öğrencilere çabanın başarı üzerine önemini çeşitli yöntemlerle açıklamaları yararlı olacaktır. Yükleme. Sınavdan çıkan öğrencinin sık sık sorular hep çalışmadığım yerden çıktı. Kötü bir sınav olacağı içime doğmuştu. Bu öğretmen bana taktı, biliyorum. Hep arkamda oturan yüzünden yapamadım. Çok çalışmıştım, o yüzden sınavım iyi geçti dediklerini duyarız. Bu gibi durumlarda öğrenciler başarı ya da başarısızlıklarını birine ya da bir şeye yüklemektedirler. Öğrencilerin başarı ya da başarısızlık nedenlerini ilgi algıları güdü düzeylerini etkilemektedir. Örneğin İngilizce sınavında başarısız olan iki öğrenciden birinin sorular zordu. Diğerinin ise yeterince çalışmamıştım dediğini düşünelim. Bu durumda sorulan zor olduğunu söyleyen öğrenci güdü düzeyinin diğer öğrenciye göre düşük olması beklenir. Temelde iki tür yükleme vardır. Bunlar içsel ve dışsal yüklemelerdir. İçsel yükleme kişinin davranışın ve durumun nedeni olan kendisini görmesidir. Dışsal yükleme ise davranışın veya durumun nedeninin kişi haricinde etkenlerde aranmasıdır. Örneğin başarısız geçen bir sınav sonucunda içsel güç yükleme yapan bir öğrenci yeterince ve uygun yöntemle çalışmadıklarını belirtirken dışsal yüklemeyi yapan bir öğrenci ve öğrenci öğretmenin adil davranmadığını belirtebilir. Bazı öğrenciler arkadaşlarıyla ilgili yükleme yaparken tam tersi bir durum ortaya koyabilir. Yani arkadaşlarının başarısızlıklarını içsel nedenleri, başarılarını ise dışsal nedenleri yükleyebilirler. Bu gibi durumlarda başarısız olması doğal, gerizekalının biri veya öğretmen onu kolladığı için yüksek not aldı. Hayatta böyle not alması mümkün değil denilebilir. İnsanlar başarı ya da başarısızlıklarını 4 etkene bağlamaktadır. Bunlar yetenek, çaba, iyi ya da kötü şans ve görevin zorluğudur. Bu etkenler 3 boyutta ele alınabilir. Bunlar içsel ya da dışsal olabilen denetim odağı, zaman içinde değişip değişmeme ifade eden duranlık ve son olarak da öğrencinin durumunu kontrol edebilir. Hissedilip hissetmemelerini içeren denetlenebilirliktir. İnançlar. Literatürde yeteneklerin durağan ve denetlenemez olduğuna ilişkin araştırma sonucu olduğu gibi çabayla geliştirebileceği yönünde de görüşler mevcuttur. Diğer yandan yeteneklerle ilgili inançlar hakkında da farklılıklar vardır. Küçük yaştaki çocuklar yetenekleriyle ilgili olarak iyimserdir ve yüksek bir başarı beklentisi içindedirler. 7-9 yaşlarında ise çaba ve yeteneğin aynı olduğunu inanırlar. Bu yaşlarda çocuklar zeki insanların çok çalıştıkları için zeki olduklarını düşünürler. Daha ileriki yaşlarda başarı beklentileri ve yetenekleriyle ilgili olumlu olguları al düşerler. Bununla beraber öğretmenlerin kendi yeteneklerine ilişkin fikirlerinde oldukça etkilenirler. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencinin yetenekleriyle ilgili duygu ve düşünceleri açıklarken oldukça dikkatli olmaları gerekir. Aksi takdirde yetenekleri konusunda yanlış inançlara sahip öğrencinin güdülenmesi oldukça zorlaşır. Bunları önlemek ya da öğrenciyi güdülemek için bazı önlemler alınabilir. 1. Yetenekleri konusunda güvensizlik hisseden öğrencilere yoğun başarı fırsatları yaşatılmalıdır. Bu tür öğrenciler daha ziyade akademik konularda güvensizlik hissettikleri için onlara akademik olmayan konularda fırsatlar sunulabilir. 2. Olumlu davranışları için öğrencileri ödüllendirmek gerekir. Bu tür ödüllendirmeler diğer öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda model teşkil etmektedir. 3. Akademik konularda çok başarılı olması mümkün olmayan öğrencilere herhangi bir konuda bilebileceği sorular yönetilmelidir. Bu tür durumlarda özellikle birden çok cevabı olabilecek soruların yöneltilmesi uygun olabilir. 4. Çocuklarda bazı şartlarda denetleyebilecekleri duygusunu geliştirmek ve onlara seçenekler sunmak yararlı olacaktır. Aksi bir durumda öğrencinin dışsal yüklemeler yapma eğilimine girmektedir. 5. Öğrencilerin başarısızlıklarını, çaba eksikliğini yüklemeleri cesaretlendirilmelidir. Ancak öğrencilere devamlı olarak daha çok çalışmalısın demek onları kızdırmaktadır. Çünkü öğrencilerin çoğu zaten sıkı çalıştıklarına inanmaktadırlar. Bu nedenle bu konuda dikkatli olunmalıdır. Amaçlar: öğrencinin öğrenme ve derslerle ilgili amaçları olan güdülenme düzeylerini etkilemektedir. Ancak birçok öğrenci etkili amaçla oluşturmayı becerememektedir. Kimi zaman çok kolay, kimi zaman da çok zor amaçlar saptarlar. Bu tür bir yaklaşım olan güdülenme düzeyini olumsuz yönde etkiler. Etkili bir amaç kısa vadeli ve özgür olmak öğrenci konuyla ilgili olmalıdır. Bundan sonra daha sıkı çalışacağım şeklinde bir amacın gerçekleşme ihtimali oldukça düşüktür. Başarı şansı düşük olduğu için başarısızlık yaşantısının sık sık geçirilmesini yol açar. Öte yandan bu sayfada yer alan 10 soruyu cevaplayıp açıklamalı çözümlerini defterime yazacağım gibi bir amaç kısa vadeli doğrudan konuya yönelik ve nicel bir amaçtır ve gerçekleştirme ihtimali daha yüksektir. Öğrencilerin amaçlarına bakarak onların güdülenme düzeyleri ve amaçların gerçekleşebilme derecesi hakkında fikir yürütmek mümkündür. Öğretmenlerin özellikle sıklıkla başarısızlık yaşantısı geçiren öğrencilerin amaçları üzerinde değerlendirmeler yapması uygun olabilir. Amaç belirleme konusunda başarısız olan öğrencilerin rehberlik uzmanlarıyla işbirliği sağlanarak beceri eğitimine alınması söz konusu olabilir. Sosyal yetkinlik beklentisi. İnsanlar bir konuda çaba göstermeleri gerektiğinde o konuda yetenekli olup olmadıklarını düşünürler. Söz konusu yeteneğin kendisinde olduğunu varsayan bireyler o konuda daha kolay davranış gösterir ve sürdürürler. Kendisinin o konuda yetersiz olduğu inancını taşıyan bireyler davranışa başlama ve sürdürme konusunda başarısızlık yaşarlar. Bu durum literatürde yetkinlik beklentisi kavramıyla açıklanmaktadır. Yetkinlik beklentisi verilen bir etkinlikle ilgili olarak bireyin bu etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için kendi yeteneğini duyduğu inançtır. Herhangi bir davranışa başlamak için kendi yetenekli inanmaktan daha merkezi bir bilişsel yapı yoktur. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerin kendi çabalarıyla istenen sonuca ulaşabilecekliği inancını desteklemektedir. Ancak her şeyden önce öğretmenlerin kendi yetkinlik beklentileri konusunda olumlu özelliklere sahip olması gerekir. Çünkü öğretmenin kendileri hakkında tutum ve algıları, öğrenci davranışını tanımlamalarına ve yönetimine önemli rol oynar. Çocuklar evde olumsuz geri bildirimler alsalar bile öğretmenler olumlu bir atmosfer oluşturduklarına, öğrencilerin kendilerini algılama biçimlerini değiştirilebilirler. Eğer öğretmenler düşük bir yetkinlik beklentisine sahip iseler aşağıdaki gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Sınıf yönetimi konusunda kendi yeteneklerine güvenmeme, istenmeyen davranışlar karşısında öfkelenme, cezalandırıcı bir disiplin anlayışı geliştirme, öğrenci ve davranışın insan olarak gelişiminden ziyade konu alanı üzerinde odaklaşma, tutarsız davranışlar, kısa vade ve sınıfın dikkatini bozan bir yaklaşım benimseme, düşük farkındalık ve içgüdü sahibi olma, yetkinlik beklentisi birçok durumda etkili olabilir. Bandura'ya göre yetkinlik beklentisi şu durumda etkili olmaktadır. 1. İstekler. 2. Amaca ulaşma gücü. 3. Güdülenme düzeyi. 4. Zorluklar karşısında direnme gücü. 5. Güç durumlarda toparlanmayı sağlayan analitik düşünme. 6. Başarı ve başarısızlığın doğal nitelikleri. 7. Stres ve depresyon. Yetkinlik beklentisi bilişsel yeteneklerin gelişimiyle de ilgilidir. Çünkü çocukların kendi yeteneklerine duyduğu inanç onların ilgi, akademik güdülenme ve akademik yeteneği etkiler. Öğretmen, anne ve babalar çocuklarda iletişim kurarken onların yetersizliğini zaman zaman vurgularlarsa çocukların yetkinlik algısı olumsuz yönde etkilenecektir. Bu açıdan cesaretlendirme, olumlu benlik ve yetkinlik algısının gelişimi için oldukça iyi bir tekniktir. Yetkinlik beklentisinin 4 temel kaynağı vardır. 1. Önceki performans. Yenilen başarılar yetkinlik beklentisini arttırır, başarısızlık ise azaltır. Bu nedenle geçmişteki başarılar yetkinlik beklentisi açısından iyi bir ölçüttür. 2. Dolaylı öğrenme. Akranlarının belirli bir etkinlikte ilgili başarısını gözleyen öğrenciler aynı davranışın kendilerinin de yapabileceği beklentisi dolaylı olarak güçlendirirler. Ancak bu beklentiye dayalı olarak bir başarısızlık yaşanırsa dolaylı öğrenme sonucu ortaya çıkar. Sözel ikna. Çocuklara değer verdikleri kişilerin kendilerine yönelik ikna edici sözlerinde olumsuz yönde etkinliğinde. Bunu yaparken bunu yapabilirsin, sana güveniyorum türünden sözler yetkinlik beklentisini arttırır. İkna sözlerinden sonra eğer başarısızlık yaşanırsa bu beklenti olağan olarak düşer. 4. Fizyolojik durum. Titremek, terlemek, kaygılanmak gibi duyusal belirtiler yetkinlik belirtisi olarak da ipucu verilebilir. Öğrenciler daha az kaygılandıklarında karşılaştıkları etkinlikleri daha kolay yapabileceklerini düşünürler. Öğretmenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta, yetkinlik beklentisinin bir kişilik özelliği olmayışıdır. Yetkinlik beklentisinin özgür bir doğası vardır. Öğrencinin yetkinlik beklentisi farklı durum ve davranışlarla ilgili olarak farklı gösterilebilir. Örneğin bir çocuk sosyal yetkinlik beklentisi açısından yüksek ama matematik yetkinlik beklentisi açısından düşük bir düzey gösterilebilir. Önemli olan çocuklar için destekleyici ve paylaşıma dayalı bir ortam oluşturmaktır. Destekleyici iletişim çocukların güçlükle başa çıkmalarını, depresyondan uzak kalmalarını ve akranlarıyla olumlu ilişkiler kurmasını kolaylaştırır. Yetkinlik beklentisiyle ilgili araştırmalar incelendiğini, kısa vadeli amaçlar oluşturmanın, geçmiş başarılarla ilgili geri bildirim vermenin, anne baba ve arkadaşın sosyal desteğini ve olumlu sosyal karşılaştırmanın yetkinlik beklentisi olumlu etkilediğini göstermektedir. Sayma yaptığı araştırmada demokratik anne babanın tutumunun sosyal yetkinlik beklentisini arttırdığını, kız öğrencinin sosyal yetkinlik beklentisinin daha yüksek olduğunu bulmuştu. Bilgin tarafından yapılan araştırma ise psikolojik danışmanlar açısından oldukça önemlidir. Araştırma sonuçlarına göre düşük yetkinlik beklentisi etkilemeye yönelik olarak uygulanan grup rehberliği öğrencinin sosyal yetkinlik beklentisini arttırmaktadır. Öğrencileri güdüleme yolları. Aşağıda öğrencileri güdülemek için bazı önerilere yer verilmişti. 1. Derse başlarken ilginç, şaşırtıcı, merak uyandırıcı sorular sorun. Örneğin güneş sistemin anlatılacağı gibi bir derste güneşin olmadığı bir dünyayı kim tanımlayabilir sorusunu yöneltin. 2. Çalışmaları mümkün olduğu kadar aktif, araştırıcı, heyecanlı ve yararlı hale getirin. Örneğin pil, kablo ve anahtar kullanarak bir ampul nasıl yakabiliriz? Herkes bu konuda araştırma yapsın, bir tahta üzerinde montaj yapıp deneyeceğiz denilebilir. 3. Bütün öğrenciler neyi nasıl yapacaklarını ve ulaşacakları hedefe nasıl gideceklerini bilip bilmediklerinden emin olun. Bu işlemi yapmaktaki amacımız biraz önce söyledim. Bu amacı nasıl gerçekleştireceğimizi biliyor musunuz? Kimler cevap verir? Gibi ifadeler kullanın. 4. Öğrenciler arasında zeka, sosyoekonomik, kültürel geçmiş, okula ve bazı derslere karşı tutum açılarına bireysel ayrıklar olduğunu her zaman dikkate alın. Öğrencinin en çok hangi ders sevdiklerini, babaların ne iş yaptığı, ileride hangi mesleği seçmeyi düşündükleri gibi konular aralarında bireysel farklılıkları çok açık bir şekilde ifade edin. 5. Öğrencinin temel ihtiyaçlarını doyurmalarına yardımcı olun. Öğrenciler sınıfta üşüyorsa, öğretmenden korktukları için kaygılı iseler, öğretmen tarafından her fırsatta azarlanıyorlarsa temel ihtiyaçları karşılandığı söylenemez. 6. Sınıfın fiziksel şartlarını hesaba katın. Fiziksel ortamla ilgili sınırlıklar fazlaysa, örneğin metrekare başına düşen öğrenci sayısı çok fazlaysa, bunun yaratacağı saldırganlık eğilimlerini dikkate alın. 7. Öğrencilerle ilgilendiğinizi ve onların sizin sınıfınızın öğrencileri olduğunu hissettirin. Sizin gibi öğrencilerim olması beni gururlandırıyor. Babanın hastalığı geçti mi türünden ifadeler kullanılabilir. 8. Bütün öğrencine az da olsa saygını kazanabilmesi için öğrenmeye yaşantılarını düzenleyin. Her öğrencinin takdir edilme ihtiyacını karşılayıcı, ders içi, ders dışı etkinlikler düzenleyin. 9. Öğrencilere her konuda seçenekler sunun. Şu ya da bu şekilde yapmanıza sakınca bulunmayan işlerde öğrencilerle muhakkak alternatifler gösterin. Sınavı bu hafta ya da gelecek hafta yapabiliriz. Sizin için hangisi daha uygun denilebilir? 10. Olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olun. Eminim hepiniz bu konuyu rahatlıkla yapacaksınız. Bir sorun çıkarsa birlikte hallederiz gibi cümleler kurun. 11. Öğrencilere zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler belirleyin. Başarılı olma ihtiyacı yüksek olan öğrencilere zor, başarısızlıktan kaçınma eğiliminde olanlara orta güçlükte problemler verin. 12. Olumlu yanları vurgulayarak sonuçlar hakkında geri bildirim verin. 13. Öğrencileri kendi öğrenmelerini, kendilerini yönlendirmeleri için cesaretlendirin. 14. İhtiyaç duyan öğrencileri, özgüvenleri ve başarı ihtiyaçlarını geliştirmeleri için cesaretlendirmeye çalışın. 15. Öğrencilere sorumluluk vererek, kendilerini yatıştırarak onların başarı güdüsünü geliştirici teknikler kullanın. 16. Okul başarısızlığı bir kısa döngüdür. Bu döngü ancak öğretmenin beklentisini yüksek tutarak öğrenciyi güdülemesiyle kırılabilir. Ayrım sonu sayfa 234.